İsim, şehir.
Ben sayıyorum, ben. Hadi hadi say. Dur.
Harfimiz D. İsim Defne. Defne ismi Akdeniz'in kadim kültürlerinden ve yazılı kaynaklarından günümüze ulaşmayı başarmıştır. Bu sözcük Latin kökenli olup hikayesi Yunan mitolojisindeki anlatılara dayanmaktadır. Türk Dil Kurumu sözlüğünde yaprakları güzel kokulu, kış yaz yeşil kalan bir ağaç olarak geçen defne, yaz kış yeşil olmasından sonsuzluğu çağrıştırırken eski Anadolu kültüründe masumiyetin ve saflığın da sembolü olmuştur. Efsaneye göre ışık tanrısı Apollon, ırmak kenarında genç ve güzel bir kız görür. Bu eşsiz güzelin adı Daphne'dir. Apollon onunla konuşmak, hislerini açmak ister. Fakat Daphne, ışık tanrısından korkarak kaçmaya başlar. Apollon kovalar, Daphne kaçar. Aralarındaki mesafe gittikçe kısalır ve bir an gelir ki Daphne, Apollon'un nefesini saçlarının arasında duyar. Artık kurtuluş imkanı kalmadığını anlayan Daphne, birden durur ve ayağıyla toprağı eşeleyerek şöyle söylenir. Ey toprak ana, beni ört, beni sakla, beni koru. Bu içten yalvarış üzerine Daphne, organlarının ağırlaştığını, odunlaştığını hisseder. Göğsünü gri bir kabuk kaplar, kokulu saçları yapraklara dönüşür. Kolları dallar halinde uzar. Körpe ayakları kök olup toprağın derinliklerine dalar, bir defne ağacı oluverir. Bu manzara karşısında şaşıran Apollon, Daphne'nin ağaç oluşunu hayret ve üzüntüyle seyreder. Sonra ona sarılır ve sert kabukları altında hala çarpmakta olan kalbinin sesini duyar ve şöyle seslenir.
Defne, bundan sonra sen Apollon'un kutsal ağacı olacaksın. O solmayan ve dökülmeyen yaprakların başımın çelengi olacak. Değerli kahramanlar, savaşlarda zafere ulaşanlar hep senin yapraklarınla alınlarını süsleyecekler. Şarkılarda, şiirlerde adımız yan yana geçecek.
Bu tatlı sözler üzerine Defne dallarını eğerek Apollon'u saygıyla selamlar. Bu efsane üzerine Yunanlı kahramanlar, imparatorlar başlarına taç yaparlar Defne'yi. Bu efsaneden aldığı güçle Defne günümüzün sevilen isimleri arasında yerini alır.
Öyle olur olmaz şeyleri boşuna dert edinme. Nasılsa şu dünya dönüyor yine kendi kendine. Bugün sever yarın sevmezmiş boşuna dert.
Şehir Denizli. Bir yanı Babadağ, bir yanı Menderes'in kolu Aksu Çayı. Kafanızı çevirdiğiniz her düzlükte 1800 yıllık tarih. Platoları boylu boyunca kesen akarsular. Doğanın sanatçı edasıyla kendini gösterdiği travertenler. Ve türkülere, deyimlere konu olan, dinleyeni soluksuz bırakan horozu. Bu hafta da Denizli'deyiz sevgili dinleyenlerimiz. Ege'den iç kesimlere doğru sokulan doğal bir yol üzerinde bulunan Denizli, konumu itibariyle İç Anadolu ile Batı'yı bağlayan, toprakları Akdeniz bölgesine de uzanan bir köprüdür. İzmir'den sonra bölgenin en büyük kentidir.
Tellidir yavrum anam, tellidir, tellidir aman. Denizli'nin horozları bellidir. Ötüver'de gülü gibi diyor ötüver. Geniş olan gam zamanı değildir. Geniş olan gam zamanı değildir. Asmam yıkıldı, suyum sıkıldı. Bugün çil orozu duymadım, canım sıkıldı. Amanın canım sıkıldı. Asmam çardaktan, suyu bardaktan. Bir ot verem de kocaman kız, limon yanaktan. Amanın limon yanaktan.
Şehrin tarihi M.Ö. 260 yıllara kadar götürür bizi. Şehir merkezinden 7 kilometre uzakta kurulan Leodikya kenti uğradığı bir deprem felaketinden sonra yıkılır ve yeni kurulan şehir devlet zamanla Ladik ismini alır. Peki denize kıyısı olmayan bu şehir bugünkü adını nereden almıştır? Arkeolojik araştırmalar Denizli bölgesinde bir gölün olduğunu ve yöre halkının bu gölden faydalandığını göstermektedir. Bu nedenle Selçukluların şehri almasından sonra ismi Türkçe'de deniz anlamına gelen Tongozlu ya da Tengizli olarak geçer kayıtlarda. Bu isim 16. yüzyılda Denizli olarak devşirilir. Doğal güzellikler açısından oldukça zengin olan Denizli'nin simgesi Pamukkale travertenleri, şifalı olduğuna inanılan sularıyla her yıl yüzlerce yerli ve yabancı turistin uğrak mekanıdır. Bu muhteşem oluşum UNESCO Dünya Mirası listesinin başında yer almaktadır. Bunun yanında efsanevi Mısır kraliçesi Kleopatra'nın sık sık uğradığı rivayet edilen antik havuz, çizmeli ve Akköy çamur kaplıcaları sağlık turizminin önemli merkezlerindendir. Tabiat ananın tüm cömertliğini sunduğu ağlayan kaya şelaleleri, Honaz Dağı, İncirli Pınar ve Çamlık Milli Parkları yeşilin her tonunu yaşatmaktadır doğa severlere. Denizli, farklı medeniyetlerin beşiği olarak tarihi bir geçittir de aynı zamanda. Hierapolis antik kenti sizi M.Ö. bir yolculuğa çıkarırken Leodikya kalıntıları insanlık tarihi hakkında engin bilgiler sunar. Kale içi tarihi çarşısında gördüğünüz el sanatlarıyla Osmanlı ve Selçuklu'yu yaşar, Akhan Kervansarayı'nda geçmişten serin bir hava bulursunuz. Tarihin, doğanın ve medeniyetlerin birleştiği bu topraklar, tekstilin ve sanayinin de önemli duraklarından biridir. Türkiye'nin 10 büyük ekonomisi arasında yer alan Denizli, havlu, iplik ve ev tekstili üretiminde dünya pazarında prestijli bir konuma sahiptir. Denizli'nin mutfağına uğramadan geçmek olmaz elbette. Şöyle bol kıymalı yem böreği yanında Denizli'ye özgü keşkek, kuyu kebabı ve misafir sofralarının vazgeçilmezi börülceli börek. Daha ne olsun? Buyurun Halil İbrahim sofrasına.
Cemile'nin gezdiği dağlar meşeli manım. Cemile'nin gezdiği dağlar meşeli. Haydi üç gün oldu Cemile'm ben bu derde düşeli. Haydi üç gün oldu Cemile'm ben bu derde düşeli. Gaydırgut bahçemile'm nasıl nasıl edelim de biz bu işe. Nikahımızı kıysın ünlen gelen hocam emişe. Gaydırgut bahçemile'm nasıl nasıl edelim de biz bu işe. Nikahımızı kıysın ünle gelen hocam emişe.
Bitki, dut. Ülkemizde oldukça bol yetişen, yazı muştulayan dut, Nisan ve Mayıs aylarında çiçeklenen dut ağacının Temmuz ayında olgunlaşan meyvesidir. Sonbaharda yapraklarını döken bir ağaçtır dut. Her ne kadar şehir içlerine kadar yayılmış olsa da yabani bir türdür. Ufak, yumuşak ve taneli bir meyve olan dutun ülkemizde beyaz, kara ve kırmızı olmak üzere 3 türü vardır. Ana vatanı Çin olan ve Morus türü ağacın yaygınlaşmasıyla Asya üzerinden Avrupa'ya yayılan bu leziz meyve, kabuklu olmadığı için dalından düşünce çabuk bozulur, tadı değişir. Ya toplandığı gibi tüketilmeli ya da soğuk ortamda muhafaza edilmelidir. Öyle ki hem bu özelliğinden hem de su değdiğinde tadının ve yararının gideceğinden dolayı dut yıkanmaz. Yaşken hassas olan dut, yaz sıcağında kurutularak her mevsim kuru yemiş olarak yenilebilir. Sadece kurutularak değil, pekmez, pestil ya da şurup yapılarak da uzun süre saklanabilir. Dut ağaçları sadece meyvesi için değil, aynı zamanda ipek böceği yetiştirmede, dolayısıyla tekstil sanayisinde de kullanılmaktadır. Yapraklarının salgıladığı koku ipek böceği olarak anılan tırtılları çeker ve tırtıl kozasını ağaç yapraklarının arasına örer. Örülen koza, çeşitli işlemlerden geçirildikten sonra çok değerli bir ip olan ipeğe, oradan dokunarak ipek kumaşa dönüşür. Dut ağacının yaprakları ve meyveleri insan sağlığı için de büyük fayda sağlar. Dut yaprakları uygun kullanımda ateş düşürücü, ödem atıcı, sindirim dengeleyici, kan şekerini düzenleyici gibi birçok yardımcı etkiye sahiptir. Dut meyvesi içeriğinde bulunan şeker sayesinde vücuda enerji verir, iltihapları giderir, öksürüğü azaltır ve vücudun bağışıklığını arttırır. Kendi lekesini kendi temizler dut. Elinize kırmızı ya da kara dut lekesi bulaşmışsa çıkması zordur. Ancak yaprağı ile elinizi ovarsanız lekenin hemen yok olduğunu görürsünüz. Dut ağacından deyimler de nasibini alır tabii ki. Suspus olmuşlara sıkça kullanılan dut yutmuş bülbüle dönmüşsün sözü, dutun bülbül gibi ötücü bir kuşun sesini bile etkileyecek kadar tesirli olduğunu anlatır. Hayvan, deniz atı. Denizaltının en ilgi çeken sıra dışı canlılarındandır. Fantastik bir masal kahramanıdır adeta. Kalın ve dikenli kabuğu, boru gibi uzanan ağzı, kıvrımlı dik vücuduyla sanki başka bir alemin bambaşka bir türüdür. Üstelik bildiğimiz deniz canlılarına da çok da benzemeyen, hatta balık olduğunu öğrendiğinizde belki sizin de hayret edeceğiniz deniz atı. Adı literatürde Latince hipokampüs, yani deniz canavarı olarak geçen bu ilginç canlılarla beynimizdeki hipokampüs bölgesi anlam olarak pek de uzak değildir. Beynimizdeki bu bölgenin deniz atına benzemesi nedeniyle bu isim kullanılmıştır. Yaygın olarak sığ tropikal ve ılıman sularda yaşayan deniz atları dik durumda yüzerler, boyları 1,5 ile 35 santim arasında değişir. Vücut şekilleri yüzünden oldukça beceriksiz yüzücüdürler. Akıntıya kapılırlarsa yorgunluktan kolayca ölebilir, sırtlarındaki küçük yüzgeci saniyede 35 kere çırparak ileriye doğru hareket edebilirler. Yönlendirme için de kafalarının arkasındaki daha da küçük yüzgeçleri kullanırlar. Kuyruklarının kıvrılabilir olması onların mercanlara ve deniz ormanı da denilen bitkileri tutunarak beslenmelerini sağlar. Deniz atları sadece kabaca bir ata benzeyen şekilleri yüzünden eşsiz değildir. Bazı türleri çoğu balığın aksine tek eşlidir ve doğmamış yavruları dişi yerine erkek taşır. Dünya üzerinde yaklaşık 35 türü olan ve haklarında çok da fazla bilgiye sahip olmadığımız bu enteresan canlıların yavruyu taşıyan kesenin erkekte olması bilim dünyasının oldukça ilgisini çekmiştir. Yumurtalar çatlayıncaya kadar yavrulara sahip çıkan erkek deniz atları yavrularını püskürterek denizle tanıştırır. Erkeklerin nasıl böyle bir rol üstlendiği akıl almaz gibi gelebilir. Ancak doğa öyle gizemlerle doludur ki bu kadarı da olmaz dediğimiz yerde bizi yine de şaşırtmayı başarır. Eşya, davul. Davul, belki de insanoğlunu müzikle tanıştıran en eski çalgılardan biridir. Bir ayinde, eğlencede, haberleşmede, savaşta, maçlarda, konserde. Daha birçok yerde onun tok ve gür sesini duymak mümkün. Genellikle iki temel parçadan oluşur. Ahşap, maden veya pişmiş topraktan kasnak adı verilen silindirik gövde ana parçasıdır. Bu gövdeye gerilen deri ve benzeri esnek bir malzemede ritmi sağlayan bölümdür. Elle de baget ya da tokmak adı verilen çeşitli sopalarla da çalınabilir. Biçimi, kullanış amacı değişse de basit bir düzeneye sahip olması nedeniyle dünyanın hemen her yerinde ve her toplumda kullanılmış, kullanılmaya devam etmektedir. İlk olarak ne zaman, hangi uygarlık tarafından icat edildiği bilinmese de kazılardan elde edilen bulgulardan en eski davulların Neolitik çağda Anadolu'da yapıldığı öne sürülmüştür. M.Ö. 3000'lerde eski Mısır'da, Asur'da, Uzak Doğu'da davulun özellikle saraylarda ve savaş meydanlarında kullanılan çeşitli versiyonlarının olduğu saptanmıştır. Davula ait elimizdeki en eski çalgı resimleri Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde bulunan M.Ö. 1900-1200 yıllarında yaşamış Sümer ve Hitit rölyefleridir. Çoğu arkaik kültürde dinsel törenlerin esas çalgısı olan davul, Afrika kabilelerinde günümüzde de geçerli olmak üzere şifreli ritimlerle haberleşmek amacıyla da kullanılmaktadır. Orta Asya Türkleri arasında yaygın olan davul, şaman ayinlerinde kötü ruhları kovmak, güneşi selamlamak, tınısıyla tedavi etmek amacıyla da çalınmıştır. Osmanlı ordusunun mehteran takımındaysa bir yandan ulaklık yaparken bir yandan da savaş ruhunu ateşleyen simge olmuştur. Ramazan ayının geleneksel sesi de olan bu çalgı zamanla sosyal yaşamın vazgeçilmezleri arasına girmiş, orta oyunundan yağlı güreş alanlarına, ateşli spor taraftarlarının tezahüratlarından dev orkestralara ve okul bandolarına kadar toplumsal coşkuyu yansıtmıştır. Yaşamla iç içe olan davul, dilimizin anlam derinliğinden de beslenerek birçok deyişte kullanılmıştır. Empati kuramayanlara davulun sesi uzaktan hoş gelir deriz. Uyumu anlatmak için davul bile dengi dengine çalar sözünü kullanırız. Anlayana sivrisinek saz, anlamayana davul zurna az derken ne kadar söylersen söyle karşındakinin anlayacağı kadarsını çaresizce anlatırız. Sanatçı Demet Evgar. Bir sinema filminde ağır depresyondaki psikolojik sorunlar yaşayan kadındır. Bir diğerinde Anadolu'dan İstanbul cenderesine göç etmiş bir anne. Kadın erkek ilişkilerini tiye alırken kahkahalarla gülersiniz. Bir dönem filminde hayranlıkla izlersiniz. Aslen Arnavut kökenli olan Demet Evgar, Mayıs 1980'de Manisa'da doğar. Oyunculuğa daha 17 yaşında Manisa'da amatör bir topluluk olan Afsem Tiyatrosu'nda başlar. Profesyonel olarak ilk kez Ray Quinn'in Kaç Baba Kaç başlıklı oyunuyla perdeyi açar. Hayatının dümeni İstanbul'a kırılır ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nın tiyatro bölümüne kaydolur. Konservatuar eğitimi sırasında arkadaşlarıyla Tiyatro Kılçık adında bir topluluk kurar. Bu toplulukta bir yandan oyunculuk yaparken bir yandan da oyun yazarı olarak çalışır. Takanlar ve Takılanlar, Ayşegül Hindistan'da adlı oyunlarda rol alır. Bu sırada Kenterler Tiyatrosu'nda Aşk Çemberi adlı oyunda da oynamaktadır. Böylelikle tiyatro camiasında adını duyurmaya başlar. Sadri Alışık tiyatro ödülleri için aday gösterilir ve Anna Karenina oyunuyla en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülünü kazanır. Tiyatro devam ederken televizyon ekranlarında görünmeye başlar. Aslı ile Kerem, Bütün Çocuklarım ve Emret Komutanım adlı televizyon dizilerinin yanı sıra bazı dizilerde konuk oyuncu olarak yer alır. Beyaz perdeyi aralamanın zamanı da gelmiştir artık. Beyza'nın Kadınları isimli sinema filminde aynı zihindeki farklı kadınları canlandırır. Banyo filminde Hülya karakterine hayat verir. Güneşi Gördüm'de bambaşka bir kimlikte Havar rolünde izleriz onu. Bu arada oyunculuktaki başarısı birçok platformda en iyi kadın oyuncu olarak aday gösterilmesini sağlar. 2009'a gelindiğinde Kent Oyuncuları Tiyatrosu'nda Cimri oynanmaktadır. Elis karakteri Evgar'ındır. Öyle bir iş çıkmıştır ki Demet Evgar bu rolle 2010 yılında düzenlenen 8. Tiyatro Ödülleri ödül töreninde Yılın Kadın Oyuncusu ödülüne layık görülür. Yahşi Batı filmiyle yüzleri güldüren Evgar, Cem Yılmaz ve Ozan Güven'le başrolleri paylaşır. Hemen ardından Vay Arkadaş da Mete Horozoğlu, Ali Atay ve Fırat Tanış'la birlikte oynar. Sinema seyircisinden tam not alan sanatçı, Bir Erkek Bir Kadın adlı televizyon dizisinde Zeynep Yıldırım karakterini canlandırır. Bu dizideki rolü öylesine bizden ve öylesine doğaldır ki, izleyen hemen herkes Zeynep'i Demet'le ayrılmaz bir bütün olarak görür. Yine başarılı bir iş çıkmış, yine başrollerden birinde Demet Evgar vardır. Dramda olduğu kadar komedide de rüştünü ispatlayan usta oyuncu, bu başarısıyla Altın Kelebek'te dahil olmak üzere 4 farklı televizyon ödülünü kariyer tarihine ekler. Engin Günaydın'da başrollerini paylaştığı Aile Arasında filmindeki müzikal vokalisti Solmaz'ın nevrotik bir tipleme olan Fikret'le samimi ve bir o kadar da durum komedisi halleri sinemada yüksek izlenme oranıyla dikkati çeker. Yıl 2018. Demet Evgar bambaşka bir ruh ve bambaşka bir yüzle Avlu dizisindedir. 2020-2021 yıllarında yayınlanan Alev Alev dizisinde Cemre karakteriyle başrolde yine ve yeniden görürüz onu. On parmağında 10 marifet sanatçımız müzikle de uğraşır. Mikrofona da yeşil ışık yakar. Demet Evgar 2020'de Nanay adlı bir single çalışmasıyla müzik dünyasına da merhaba der. Bazı müzik çalışmalarına sesindeki enerjiyle konuk olur.
Nerede başladı bu hikayede? Ben böyle delirdim. Nasıl oldu da sevdim çok canımdan? Ben böyle değildim. Yağdı durmuyor karlar, eriyor yazım kışım. Sen benim uğurlu yorganımdın, en masum bakışım. Rüyamda buluttum, sensizliği unuttum. Yağmur oldum, ağladım seni, dizlerimde uyuttum. Uyandım gecenin bir vakti, ne havadan ne sudan. Yağmur oldum, ağladım seni, bir nehrin yatağından.
Nerede başladı bu hikayede? Ben böyle delirdim. Nasıl oldu da sevdim çok canımdan, ben böyle değildim. Aktı dereler nerelere bak, geçiyor günüm gecem. Sen benim sigaram, suyum, çayım, en karmaşık bilmecem.
Rüyamda buluttum, sensizliği unuttum. Yağmur oldum, ağladım seni, dizlerimde uyuttum. Uyandım gecenin bir vakti, ne havadan ne sudan. Yağmur oldum, ağladım seni, bir mehrin yatağından. Yalnız uyursan rüyalara sor beni,
gel gör nerelerdeyim.
Korkusuz göğün altında bir deli,
ölmedim avareyim.
Rüyamda buluttum, sensizliği unuttum. Yağmur oldum, ağladım seni, dizlerimde uyuttum. Uyandım gecenin bir vakti, ne havadan ne sudan. Yağmur oldum, ağladım seni, bir nehrin yatağından.
Büründüğü karakterlerle, anlattığı bizden hikayelerle içimizden biridir Demet Evgar. Belki de onu böylesine yetenekli ve başarılı kılan da samimiyetle yarattığı ve bizleri var olduklarına inandığı karakterleridir. Alfabemizin 5. harfi D harfinde durakladık bu hafta. Haftaya hangi isimle hangi şehirde buluşacağımızı öğrenmek için aynı gün ve saatte buluşmak üzere. Hoşça kalın. Hazırlayan Şengül Ateş. Teknik yapımda Aycan Peren. Mikrofonda Nilgün Yıldırım. İsim, şehir...